Ayrım 5.
Aynalı kitap.
Sayfa 66. Ego kazancını bulma tablosu. Bu tabloda cümlelerin devamını ya da soruların cevabını siz vereceksiniz. Habire olan ve olmasını istemediğim şey. Bu durum olmasa nasıl olurdu? Egom, bu durumun olmaması hakkında ne diyor? Şimdiki durum olmadığında hissettiğim bir eksiklik var. O da, hep birlikte bu tabloyu nasıl doldurabileceğinize bir göz atalım. Habire olan ve olmasını istemediğim şey. Bu kısma bir iki cümle şeklinde olmasını istemediğiniz olayı şimdilik kurşun kalemle yazın. Daha iyi anlamaya başladıkça silip silip yenileyebilirsiniz. Sevgilimin sürekli nerede olduğunu, ne yaptığını düşünmek beni deli ediyor. Kocam habire bana annemlere gidelim diye tutturuyor. Hah işte bu tam benlik Necati, hemen yazayım. Annemin baklavalarını yalayıp yutup kıçı büyütürken iyiydi ama değil mi? Ne istersem isteyeyim bir türlü olmuyor. İsteklerim tam olacak gibiyken son anda yok oluveriyorlar. Ne yaparsam yapayım, patronlarım hep bir hata buluyor. Karım beni bir türlü anlamıyor, ne yapsam yaranamıyorum. O kaleme dokunduğun an elinden alır kulağına sokarım Necati. Yok bir tanem, ben senin için ucunu açayım dediydim. İş yerinde günde 16 saat çalışmak beni çıldırtıyor. Ayşe iş yerinde sürekli bana gıcık davranıyor. Ağzını yırtıvereceğim Kevaşe'nin. Sevgilimin arkadaşları bir türlü beni sevemediler, sinir oluyorum. Kızıma iyi bir anne olamıyorum. Etrafımdaki insanlar beni sürekli bu konuda eleştiriyor. Ben size birer ikişer cümlelik örnekler verdim. Siz de oturun, kendi sorununuzu yazın. Sürekli hayatınızda olan ve artık olmasından gına gelen şeyler neler? Bu durum olmasa nasıl olurdu? Tamam, ilk cevap harika olurdu olacaktır. Ama aradığımız bu değil. Sizden durumu tanımlamanızı ve yazmanızı istiyorum. Bütün detaylarıyla, üşenmeden, iyice vizyonlayarak yazın. Sevgilimin sürekli nerede olduğunu, ne yaptığını düşünmek beni deli ediyor. Sevgilimin nerede olduğunu umursamadan, o bir şeyler yaptığında dedektif gibi peşine düşmeden, huzurlu bir şekilde ilişkinin içindeyim. Bir diğer cümleye bakalım. Ayşe, iş yerinde sürekli bana gıcık davranıyor. Ağzını yırtıvereceğim Kevaşe'nin. Ayşe'nin varlığı artık benim için hiçbir sorun yaratmıyor. Son derece huzurlu bir şekilde işe gidip geliyorum. Şimdi bu noktada egoyu çok çok çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Çünkü siz o harika manzarayı düşünürken ego size bir şeyler söylemeye başlayacak. Şöyle der, böyle diyebilir diyerek örnek yazmayacağım. Çünkü etkilenmenizi istemiyorum. Bu yüzden üçüncü adımı atlıyorum. Egom bu durumun olmaması hakkında ne diyor? Şimdiki durum olmadığında hissettiğim bir eksiklik var. O da, işte zurnanın zırt dediği yer burası. Bunu bulduğunuz an bu iş bitmiş demektir. Şu an bulunduğunuz durum ile ne kadar dandik olsa da aslında hayalini kurduğunuz durum arasında bir fark olacaktır. Daha doğrusu bir eksiklik. Her ne kadar huzura kavuşacak gibi görünseniz bile, ki kavuşacaksınız, yine de bir şeyler eksilecek. İşte bu eksiklik egonuzun kazancıdır. İsterseniz geri dönün ve bu bölümün örneklerini bir daha okuyun. Bu bakış açısıyla okurken aynı zamanda kendi durumunuzu düşünmeye başlayın. Henüz ego kazancını bulamayan hiç kimse olmadı. Bu konuda bana güvenin. Biraz üstünde düşünmeye başlayınca mutlaka buluyorsunuz. Diyelim buldunuz. Peki sonra ne olacak? Çok kolay. Kazancınızdan vazgeçmeye başlayacaksınız. Ama önce bir konuya biraz netlik getirmemiz lazım. Kişisel gelişim hafta sonu konken partisi değildir. Kuantum tuvalet kağıdı kullan, her şey düzelir. İstediğiniz kadar Facebook'unuza özlü sözler yazın. Altına millet tıklasın, sonra sizi dürtsün, sonra siz geri dürtün. Eğer anlarınızın farkında değilseniz nafile. Psikopata bağlayın ve her dakika düşünüp düşünüp ardından ay dur dur iptal iptal bak evrene kaçtı bu mesajım şeklinde yaşayın. Asla demiyorum. Merak etmeyin. Koca evren bu. Tuvalet deliği değil. Mesaj içine düştü mü bir daha geri alamazsınız gibi bir durum yok. Biraz dikkat etmeye başlasanız pozitif olmayı otomatik pilota bağlayacaksınız zaten. Sadece eski alışkanlıkları takip ediyorsunuz. Hem de çoğunlukla fark etmeden. Gerçekten nerede olduğunuzu anlamak istiyorsanız lütfen bir gün Facebook ya da benzeri bir siteye girin ve bakın bakalım insanlar neler yazıyorlar ve siz ne kadarı ile hemfikir durumdasınız. Geçenlerde birisi Facebook'ta kendi durumu için aynen şöyle yazmıştı. Mutluyum, mutluyum, mutluyum. O kadar güzel ki birinin bu yazdıklarını okumak, sonra gözüm alt kısımlarda yazılmış bir yoruma takıldı. Hayırdır, hayırdır, hayırdır. Mutlu olmak için bir sebebe ihtiyacınız yok. Aksine mutsuz olmak için sebeplere ihtiyacınız var. Hayatınızda hiç suratı son derece asık, elinde tesbih, çatık kaşlarla ne işim var burada benim canına yandığımın dünyası ya, of of diyen 6 aylık bir bebek gördünüz mü? Hiç sanmam. O zamanlar bize anahtar şakırdatırlardı, basardık kahkahayı. Ne var yahu alt tarafı aptal bir anahtar demezdik. O zamanlar bize parmak uzatırlardı, gevrek gevrek gülümseyip tutardık parmağı. Uzatma lan bana o parmağı öyle demezdik. O zamanlar ilk adımlarımızı atmaya çalıştığımızda düşünce kahkahalar atar ve geri kalkardık. Of yine beceremedim yahu ben aptalım diye oturmazdık. O zamanlar sadece annemizin tininin kokusu, babamızın yanağını hissetmek yeterliydi mutlu olmak, huzurlu olmak için. O zamanlar aldığımız bir hediyeyi sonsuz bir heyecanla paketi parçalarcasına açardık. Çocuklara ürün değiştirme fişi verilmez, beceremeyecekleri için değil, zaten her şeyden zevk almayı bildikleri için. Peki ne değişti? Niye şimdi biri bize anahtar şakırdatınca zevzeklik etme diyoruz? O çocuk ne zaman öldü? Çocuk olmak ne zaman suç oldu? Mutlu olmak ne zaman aptallık belirtisi kabul edildi? O zamanlar hepimizin zevkle izlediği karakter Pollyanna ne zaman yapılmaması gereken bir kavram olarak hayatımıza girdi? Her şeyi sonradan öğrendik. Aslında hiçbir şey değişmedi. Biz olaylara farklı bakmayı öğrendik. Size hemen küçük bir test vereyim. Bakın nasıl sonradan her şey değişiveriyor. Şimdi lütfen gidin ve giysi dolabınıza ya da ayakkabılığınıza bir bakın. Beğendiğiniz bir etek, pantolon ne varsa elinize alın. Seçtiğiniz eşya her neyse lütfen ilk aldığınız günü hatırlayın. Nasıl beğenerek almıştınız? Belki eve gelip üstünüze giyip aynanın karşısında zevkle kendinizi seyretmiştiniz. Şimdi şu soruyu sorun kendinize. En son ne zaman bu şekilde giydim bu elbiseyi? Bu soruyu sorduğumda genelde insanlar oho belki 2 yıl önce ilk aldığımda gibi cevaplar veriyorlar. Peki ne oldu da o elbise, ayakkabı, araba, ev hatta sevgili bize ilk zamanlarda olduğu kadar zevk vermiyor? Çünkü kendimize bakım yapmıyoruz. Arabanıza bakım yapmayınca performansının düşmesini normal karşılıyorsunuz. Elbisenizi ütülemeyince buruşmasını normal karşılıyorsunuz. Vücudunuza besin vermeyince başınızın dönmesini normal karşılıyorsunuz. Telefonunuzun işletim sistemini yenilemediğinizde yavaşlamasını normal karşılıyorsunuz. Ama kendinize bakım yapmadığınızda ve olaylar ters gitmeye başladığında birdenbire bu olay kaderin suçu, benim suçum, kitabın suçu, evrenin testi, günahlarımızın bedeli vesaire gibi abuk subuk bir sürü sebebe dayanıyor. Hayır. Sadece bakım yapmıyorsunuz. Ne olur bir adım geri çekilin ve internette neler yazdığınıza, gün içinde neler söylediğinize bir bakın. Elbette lafım kişisel olarak gelişmek istiyorum diyenlere, evrenden torpilini istedikleri yönde kullanmaya niyetli olanlara, pazartesi iş yerinde kavga edip, akşam sevgilinizle atışıp, salı günü taksicinin birine çatıp, Çarşamba günü en yakın arkadaşınızla Ayşegül'ü çekiştirip, Perşembe günü Facebook'a "Hayat bu kadar mı acımasızsın?" yazıp, ardından bir de hüzünlü bir şarkı ekleyip, Cuma günü yorgunluktan bitap düşüp, Cumartesi günü falanca workshop'a veya kuantum kişilik bilmem nesine katılmakla kişisel gelişim olmaz. Kişisel gelişim, eğlenceli, keyifli, havuz başında bir kadeh şarapla bile yapılabilecek ciddi bir iştir. Bunları neden söylüyorum? Çünkü yaşadığınız kısır döngülerin içinde kalmanızın yegane nedeni, nehrin içine düşmüş bir dal parçası gibi sürüklenerek yaşıyor olmanız. Daryl ile ilk çalışmaya başladığımda uzun bir süre aynı yukarıda tarif ettiğim gibi yaşadım. Acıklı filmler seyreder, halime ağlardım. Hatta utanarak söylüyorum, bir doğum günümde benimle kutlayacak hiçbir arkadaşım olmadığı için o kadar üzgündüm ki evde ağlayarak doğum günümü kutladım ve bir de üstüne üstlük bunu kameraya çektim. Sonra da oturup "ah canım, nasıl da içli içli ağlamışım" diye seyredip kendi halime bir daha ağladım. Çünkü o zaman acıların içinde ayakta kalarak güçlü olduğumu ispatlamak benim ego kazancımdı. Gerçek anlamda hayatımda birçok şeyin değişimi bir yılbaşı günü başladı. Esra ile birlikteliğimizin ilk aylarındaydık. Daryl ile olan seanslarımıza o da dahil olmuştu. O yılbaşı Esra İstanbul'da, ben Los Angeles'ta, Daryl ise evinde New Mexico'daydı. Telefonda üçlü konferans yapıyorduk. Bir ara Esra, "Hadi yeni yıl için niyetlerimizi koyalım" diye bir fikir attı ortaya ve başladı saymaya. Büyük bir keyifle yeni yıldan neler beklediğini ve neler yapacağını anlatıyordu. Sonra Daryl başladı anlatmaya. Ben sessizce kendi sıramı bekliyordum. Zaten o ana kadar hiçbir yıl başında koyduğum niyetler, istekler gerçekleşmediği için elimde neredeyse bir kitapçık olabilecek kadar madde vardı. Sıra bana gelince saymaya başlayacaktım. Ve sıra bana geldi. Tam maddelerimi sayacakken bir şeyler oldu. Boğazıma bir şey düğümlenmişti. Annemin ölümü, köpeğimi terk edişim ve arkamdan koşması, babamın en son hastanedeyken tüplere bağlı bir halde benimle telefonda konuşmaya çalışması, küçükken neredeyse yanlışlıkla öldürmek üzere olduğum yavru köpek, bulaşıkçılık yaptığım zamanlar, parklarda yaşamak zorunda olduğum günler bir bir gözümün önünden geçmeye başladı. Neden diye sorguladım. Bu kadar şey bilmeme rağmen Daryl ile çalışıyor olmama, kitaplar okumama, teknikler uygulamama rağmen neden hala elle tutulur sonuçlar alamıyordum? Ne kadar süre sessiz kaldım bilmiyorum. Ne Esra'dan ne de Daryl'dan tepki gelmediğine göre bir iki saniyeyi geçmiş olamazdı. O sırada demin size verdiğim nehir örneği gözümün önüne geldi. Kendimi hayatın içinde sürüklenen bir dal parçası gibi gördüm. Bildiklerime ters bir vizyondu bu. Artık geminin kaptanının ben olduğumu öğrenmiştim. Ama hala sanki değilmişim gibi yaşıyordum. O saniye itiraf ettim. Kendi kendime bir itiraftı bu. Bundan sonra farklı olacak dedim. Artık nehrin içinde yuvarlanmayacağım. Nehrin kenarında zevkle, keyifle yürüyeceğim. Elimde niyetlerimin yazılı olduğu defteri kapatıp masamın üstüne bıraktım. Ve yeni yıl için niyetimi söyledim. Bu yıl tek bir niyetim var. Her günümün keyfini çıkarmak. Ve bunu sağlamak için ne gerekiyorsa her gün hiç yılmadan uygulamak. Korkuyordum. Sahip olmayı kafaya koyduğum hiçbir şey umurumda değildi. Özgürlük ve korku dolu bir çıplaklık aynı anda nasıl hissedilirmiş o gün öğrendim. Beni ben yapacağına inandığım her türlü istekten bir anda vazgeçmiştim. Hatta size ilk kitapta verdiğim bir örnek vardı. Sana hayat boyu mutluluk garanti ediyorum. Hayatının her dakikasını, hatta her saniyesini sonsuz bir mutluluk içinde geçireceksin. Karşılığında bir tek şey olacak. Hayatın boyunca bir yatağa yapışmış şekilde parmağını bile kıpırdatamadan yaşayacaksın. Anlaştık mı diye sorsam ne dersiniz? Evrenden torpilim var. Sayfa 249. İşte o dakika bu soruya "evet, mutluluğu istiyorum" diyebileceğimi hissettim. Telefonu kapattıktan sonra bir süre hiç kıpırdamadan oturdum. Niyet etmiştim, Ama nasıl olacaktı? Bugüne kadar hiçbir teknik, hiçbir kitap, hiçbir seans bana her gün mutluluğu yaşamayı becerememişti ki. Tamam dedim, bir yerden başlayacağız. O sırada aklıma gelen tek yöntem, zaten yapmayı çok sevdiğim şükür egzersizi olmuştu. Ama bugüne kadar hiç sürekli yapmamıştım. Bir iki gün yapar, sonra bırakır, sonra yine başlardım. Bu sefer her gün, hem de hiç yılmadan yapmaya karar verdim. Ve her gün yaşadıklarımı not almaya başlayacaktım. Gün sonunda oturup görmem gerekiyordu günümü nasıl yaşadığımı. Yeni yılın ilk günü, sabah erkenden başladım şükür egzersizlerimi yapmaya. Bu noktadan itibaren daha önce bahsettiğim kazancınızdan vazgeçme konusuna paralel götüreceğim örneklerimi. Gelin birlikte görelim nasıl çözeceksiniz ve neden kişisel gelişim hafta sonu konken partisi değil. Şükür egzersizlerimin en başında işim hiç de kolay olmadı. Bulunduğum noktada Esra dışında şükredebilecek fazla bir şeyim yoktu. Hatta ilişkim bile kıskançlığım yüzünden ve Esra'nın benden uzakta olması yüzünden o kadar da keyif vermiyordu. Dikdörtgen not defterlerinden bir tane aldım ve boş sayfaların üzerine birden başlayıp 365'e kadar tek tek bütün rakamları yazdım. Yani bu çalışma tam bir yıl sürecekti. Her gün şükür egzersizimi yaptıktan sonra bir sayfayı yırtıp atıyordum. Gün kaçırmamaya söz vermiştim. Bazı sabahlar kalktığımda ego bana aman boş ver bu sabah yapmayıver ne olacak dediği zamanlarda aksine daha büyük bir keyifle yapmak için elimden geleni ardıma koymadım. Çünkü asıl istemediğim zamanlarda yapmam gerektiğini çok iyi biliyordum. Bir iki hafta sonra hala elle tutulur bir gelişme olmayınca günlük tutma alışkanlığını geliştirmeye başladım. Tuttuğum günlükle birlikte her gün odağımın nerede olduğunu, nasıl kolayca kayabildiğini görmeye başladım. Ayten, yani şimdi biz deli gibi şükür mü edeceğiz her gün? Dakikada bir küfredeceğine şükret Necati. İyi de küfredince rahatlıyorum, şükredince kira nasıl ödenecek? Hem de çok güzel ödenecek Necati abi, çünkü evren aslında bir fotokopi makinesidir. Beşinci ayrımın sonu. Sayfa 77.